Ayrım 23, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 238. 19. Gökyüzü süt beyaz bir renge bürünüyordu. Sabah yıldızı ıssız kayalara son kez hüzünlü bir gülümsemeyle bakıp ışıkta can çekişiyordu. İlk atmaca kanatlarını ısıtacak güneşin doğmasına bekleyerek iyice yükseldi. Serin ve pembe tan yere ağrırken çağın dirilişi haber vermeye koyuldu. Yoldaşlar şarkı söyleyerek köye girdiler. Şarkı kıllı göğüslerinden fışkırıyor, postalları, fişeklikleri ve pos bıyığıyla bir komutan gibi gürültülü ve ağır yokuş aşağı yuvarlanıyordu. Kalabalık döndü, kilise açıldı, merdivenden inen Peder Janoros kollarında ağır gümüş incil kabıyla avlunun sundurmasına doğru yavaştan yürüdü. Sonunda Tanger'in ilk ışıklarıyla daracık yolların öbür ucunda omzu tüfekli partizanlar göründü. Şarkıyı kesmiş, dikkatle çevrelerine bakınıp ayaklarının ucuna basarak yürüyorlardı. Henüz güvenleri yoktu. Kuşkulu köylüler kiliseden çıkmaya başladılar. Onların da partizanlara güveni yoktu. Sabahın alacakaranlığında parıldayan tüfekleri görünce ödleri patladı. Gözleri bu kurtları köye sokan Peder Janoros'la dağdan inen, sayıları gitgide artan ve kiliseye dolan vahşi konuklar arasında gidip geliyordu. Partizanlar dev yapılı bir adama yol vermek için açıldılar. Herkes ürkütücü kaptanı tanıdı. Kaptan elini kaldırdı. "Selam," dedi. Öpmesi için İncil'i ona uzatan Peder Janoros, "Tanrı adına gelene şükürler olsun," karşılığını verdi. Ama kaptan kalabalığa döndü. Sesi sundurmanın altında çınladı. "Selam size köylüler. Gözleriniz gerçeğe açıldığı için mutluyum. Size düzen ve adaleti getirdik. Daha sonra da özgürlüğe kavuşacaksınız." Şaşkınlığını gizleyen Peder Janoros, "Daha sonra mı?" dedi. "Nasıl daha sonra kaptan?" "Önce düzen ve adaletle işe başlamak gerek," diye yanıtladı onu kaptan. Gözleri alev alev yanıyordu. "Özgürlük başınıza vurabilir. Kolay sarhoş eden, herkese yaramayan bir şaraptır özgürlük. Zamanı konusunda karar vermek bana ait." Yan gözle İsa'ya bakan ihtiyar, "Tanrı yardımcımız olsun," diye mırıldandı. Sonra dudaklarını ısırdı, kendini tutabildi. "Karar vermek Tanrı'ya aittir. Ona güveniyoruz." Kaptan sırıttı. "Tanrı'yı tahtından indirdik. Haberin yok mu Peder Janoros?" "Haklı ya da haksız, her şey Tanrı'nın sırtına yükleniyordu. Ama insanoğlu tahta Tanrı'nın yerini aldı. Bundan böyle her şeyden biz sorumluyuz. Yönetimi ele geçirirken iyilik ve kötülüğü de üstümüze alıyoruz." Peder Janoros için için homurdandı. Tanrı'ya küfreden bu ayıyı az kaldı, lanetliyordu. Sonra köy adına korktu, öfkesini içine attı. "Bütün bunlar boş söz," diye düşündü. "Birileri bu sözleri ağızlarına takmış, bizi ürkütmek için tekrarlayıp duruyorlar. Ama yüreklerinin derinliklerinde Tanrı hiç haberleri olmadan çalışıyor. Sabredelim." "Yavrum," dedi, "bu büyük günü kutlamak ve kucaklamak için kiliseye girelim. Kucaklaşmamız senin de ruhunu huzura kavuştursun Kaptan Drakos." Kiliseye girdiler. Peder Janoros kutsal diriliş ayinini yönetmeye başladı. Sesi hiç böylesine duygulu olmamış, yüreği hiç bu kadar şiddetli atmamıştı. Sanki İsa gerçekten içinde diriliyor, göğsü ona yol vermek için açılıyordu. İsa ona yepyeni bir anlamla dolu göründü. Çarmıha girilen, büyük bir çığlık atarak dirilen kendisiydi sanki. Peder Janoros İncil'i açtı, avluya çıktı, güçlü bir sesle kutsal diriliş metnini okumak için göğsünü şişirdi. İpekli giysisi, altın işlemeli atkısıyla göğsünü şişirip boynunu uzatan Peder Janoros, gerçekten kümese girip güneşi çağırmak için öten altın horozu andırıyordu. Bütün müminler Peder Janoros'un elindeki mumun ateşinden mumlarını yakmak üzere ellerini uzattılar. Papaz elini açık İncil'in üzerine uzattı. Ezbere bildiği için hiç bakmadan sabahın sessizliğinde çın çın öten, zafer kazanmış kişilerin sesiyle konuştu. "Mecdelli Meryem, haftanın ilk günü." Kaptan öksürdü. Peder Janoros ona göz atmak için döndü ve dehşete düştü. Çevresinde arkadaşları, yanık yüzünde bir zafer gülümseyişi, avlunun orta yerinde dimdik duruyordu. "Tanrı yardımcımız olsun," diye mırıldandı Peder Janoros. Bütün gücünü toplayıp serzeniş ve tehdit dolu bir sesle Diriliş Suresi'ne başladı. İsa ölülerden dirildi. Kalabalık mumlarını yakmak için ileri atıldı. Kaptan kendisini çevreleyen arkadaşlarına döndü ve alçak sesle bir emir verdi. 10 kadar partizan tüfeklerini kapıp hızla dışarı fırladılar. Kalabalık gelecek felaketi hissedip ürperdi ama Peder Janoros ellerini uzattı. ''Söyleyeceklerim var.'' dedi. ''Durun.'' Kalabalık kuşkuyla durakladı. Partizanlar soluklarını tuttular. Kaptan Peder Janoros'a dönüp ''Kısa kes.'' dedi. ''İşimiz var.'' Taş sıranın üstünde dikilen Peder Janoros, avluda toplanan müminleri, Castello köyünü, tüm Yunanistan'ı kucaklamak istercesine kollarını açtı. Sesi keyifli bir pınar gibi fışkırdı. ''Yavrularım'' dedi, ''40 yıldır İsa'yı diriltiyorum. Kemiklerin, etin ve ruhun dirilişini hiç bu denli bütün, bu denli sevinçle duymamıştım. İlk kez İsa'nın Yunanistan ve insan ruhuyla bir bütün olduğunu hissediyorum.'' İsa dirildi dediğimizde bu söz Yunanistan dirildi, ruh dirildi anlamına geliyor. Daha dün şu dağın üstünde kardeşler birbirini boğazlıyor, küfürler ve iniltilerle kayalar çınlıyordu. Bir de şimdi bakın, kızıllar karalar barıştı, Meryem ananın çığlığını birlikte duyuyorlar. İsa dirildi, işte dirilişin anlamı, işte sevginin ne olduğu. Bu anı yıllardır bekliyorum, sonunda geldi, Tanrı'ya şükürler olsun. Kaptan, halkın gözleri üzerine dikili, Castello dudaklarına asılı, ''Bu büyük günde bize bir barış sözü söyle.'' Kaptan elini kaldırdı, ''Evlerinize dönün çabuk.'' ''Senin ağzından çıkan barış sözü bu mu kaptan?'' diye homurdandı Peder Janoros. ''İsa'nın dirilişini böyle mi anlıyorsun? Bana söz verdiğin barış bu mu?'' ''Bu. Önce düzen ve adalet dedim. İdeolojinin düşmanları var. Buraya getirilmelerini söyledim.'' ''Hepiniz defolun. Arkadaşlarla birlikte onları yargılayacağız.'' Kalabalık akıl almaz bir kargaşalık içinde kapıya doğru saldırdı. Göz açıp kapayıncaya dek avlu boşalıverdi. Atkısını katlayan Peder Janoros, ''Ben de sizinle kalacağım kaptan.'' dedi. Elleri öfkeyle titriyordu. Kaptan omuz silkti. ''Kalk da son dualarını oku.'' dedi gülerek. Peder Janoros'un kaptana bakan gözlerinden yıldırımlar saçıldı. Buğuk ve sert bir sesle ''Kaptan Drakos'' dedi. ''Seninle bir anlaşma yaptık. Ben sözümü tuttum. Sana köyü teslim ettim. Şimdi sıra sende. Payıma düşeni yaptım. Bana borçlusun. Borcunu ödemeni istiyorum.'' Lukas papazın omzuna yapıştı. ''Eşit kişilermişiz gibi konuşuyorsun bizimle papaz'' dedi. ''Kimi temsil ettiğini söyler misin? Kim var senin ardında?'' ''Ardımda kim mi var yiğidim? Tanrı var. Bunun için sizinle böyle konuşuyorum. Önümde Tanrı var, sağımda solumda Tanrı var. Tanrı'yla kuşatılmışım. Tüfekleriniz, bıçaklarınız, gözdağlarınız beni hiç mi hiç korkutmuyor.'' Gitti, tek başına taş sıranın ucuna ilişti. Partizanlar aralarında konuşurlarken inilti ve küfürlere karışan ayak sesleri duyuldu, kupkuru ve sert. Leylek gibi boynunu uzatan Mandras Baba, 3 oğlu ve 4 uşağı belirdi. Arkalarında köyün 3 ileri geleni, Tasos Baba, Stamatis Baba ve Hacı yürüyordu. Sapsarıydılar, kemerleri çözülmüş, dudakları sarkmıştı, gözleri çapaklıydı. Zenginlerin ardından Çavuş Mitros topallayarak geliyordu. Direnmeye kalkmış, partizanlar onu iyice pataklamışlardı. Ayaklarını kaldıracak hali yoktu. Gözlüklü Nionios ona destek oluyordu. Arkalarında da silahsız, üstleri başları yırtık pırtık askerler vardı. Sıranın sonunda ise kan ve çamura bulanmış komutan yürüyordu. Kendisine götürmeye geldiklerinde direnmiş, dayak yemiş, ayakta duramıyordu. Yaraları yeniden açılmıştı. 2 partizan ona destek oluyordu. Avluya varınca yere yığıldı. Kaptan Drakos onu görünce ürperdi. Ağır ağır yanına yaklaştı ve baktı. Işık kilise kubbesine erişmiş, yavaşça iniyor, avluya vurup yüzleri aydınlatıyordu. Bir güneş ışını, partizanların ortasındaki soluk yüzlü, büzük dudaklı, göğsü bağrı açık komutanın karısını aydınlattı. Düşmanının üstüne eğilen kaptan bakmakla doyamıyordu. Sonunda ağzını açtı. ''Sen misin?'' dedi. ''Sen misin komutanım? Nasıl bu hallere düştün?'' Arkadaşlarına döndü, ''Çözün ellerini'' diye emretti. ''Ayağa kaldırın, sen, demek sensin, ne kadar ihtiyarlamış, ne kadar zayıflamışsın, saçların nasıl da ağarmış.'' Komutan yanıt vermiyor, hırsla bıyıklarını ısırıyordu. Kaşından kan akıyordu, sağ bacağına bir kurşun girmişti. Kemik kırılmış olmalıydı, çok acı çekiyordu. Yine de bağırmamak için dişlerini sıkıyordu. ''Küçük düşmeyeceğim önlerinde, ayakta öleceğim, Tanrım ne olur gevşetme beni.'' İlk kez şimdi Tanrı aklına geliyordu. O ana kadar ruhu, onur, yurt, intikam ve nefret sözcükleriyle körelmişti. Umutsuzluğun derinliklerine gömüldüğü bu an, sonsuz huzuru, sarsılmaz desteği, Tanrı'yı yeniden buluyordu. Ne zamandır huzurla gülümsememişti. Başını kaldırdı ve güldü. Kaptan şaşkınlık ve acımayla, dehşetle bakıyordu ona. Bu ünlü asker nasıl da erimişti, kemiklerinden başka şeyi kalmamıştı. Siyah bıyıklı, adıyla dağları inleten suskun kahraman buydu demek. Ne yazık diye düşündü. Komutan gibilerin bizim safımızda yer almayışına çok yazık. Tüm erdemler bizden yana olmalı, tüm ödlekler de ötekilerden yana. Oysa bizde pek çok ödlek var, onlarda da sürüyle yiğit. Tanrı her şeyi karıştırmış sanıyorum. İnsan yolunu bulamıyor. Beni hatırladın mı komutanım diye sordu. İyi bak yüzüme, tanıdın mı beni? Komutan gözlerine akan kanları sildi, bir şey söylemeden hemen başını çevirdi. Arnavutluk Savaşı sırasında senin bölüğünde görevliydim. O sıra adım başkaydı. Beni hiç sevmez, korsan derdin. Tehlikeli bir görev için adam seçmek gerektiğinde hep beni çağırırdın. Hadi bakalım korsan derdin, bize yeni bir mucize göster. Bacaklarından yaralanıp herkes yüzüstü bıraktığında ben 5 saat süreyle seni revire kadar sırtımda taşımıştım. Boynuma sarılmış, hayatımı kurtardın diyordun. Hayatımı sana borçluyum. Şimdi her şey tersine döndü. Birbirimizi boğazlıyoruz. Komutanın dizleri tutmaz oldu, ses çıkarmadan yere yığıldı. ''Neden onların safına geçtin komutanım?'' dedi kaptan kederli bir sesle. ''Sen saf yiğit adam, Yunan. Arnavutluk'ta kanını özgürlük uğruna akıtmadın mı? Neden şimdi özgürlüğe ihanet ettin? Neden özgürlükle savaştın? Bizimle gel. Yeniden komutanım olursun. Beni yine göreve göndermen için, birlikte ulusumuzu kurtarabilmemiz için emrine girerim. Ulusumuza acımıyor musun? Bu kadar büyük ve ölmek üzere bulunan ulusumuza bizimle gel.'' Komutanın solgun yanaklarına kan çıktı. Hain diye bağıracak oldu ama dudaklarını ısırdı ve karşılık vermek zahmetine katlanmadı. Kurtulmak için bir an önce öldürülmeyi bekliyordu. Öldür beni diye mırıldandı sonunda. Öldür beni de kurtulayım. Sonra ekledi. Hain, benim elime düşseydin seni gebertirdim. Şimdi ben senin elindeyim. Öldür beni. Verecek başka yanıtım yok. ''Sana saygım var.'' dedi kaptan. Sesi öfke ve acıma doluydu. ''Sana saygı duyuyor ve acıyorum ama öldüreceğim seni.'' ''Böylesi çok daha iyi.'' dedi komutan. Kaptan yumruklarını sıktı, arkadaşlarına döndü. ''Hepsini duvara dizin.'' diye emretti. ''Komutanım, ayakta durabilir misin?'' Yerinden kalkmak için bütün gücünü toplayan komutan ''Evet.'' dedi. Dizleri gevşedi, yeniden yere yuvarlandı. İki partizan onu kaldırmak için koştular, ikisini de öfkeyle itti. ''Dokunmayın bana!'' diye homurdandı. ''Tek başıma kalkacağım.'' Duvara tutundu, bütün gücünü topladı ve ayağa kalkabildi. Her yanından ter akıyordu, sapsarı kesilmişti. Çevresine bakındı, yere, çinilerin üstüne partizanlar bağdaş kurmuşlardı. Tam karşısındaki taş sırada kaptanla yardımcısı Lukas yan yana oturuyordu. Sıranın bir ucunda Peder Yanoros vardı, öbür ucunda da... Kanı bir anda damarlarını dolaştı, gözleri karardı. Kara bir şimşek beynini yırttı, sıranın öbür ucunda oturan kadını tanıdı. Karısıydı bu. Bir zamanlar onun da bir karısı olmuştu. Göz açıp kapatıncaya dek geçen 15 yıllık mutluluk. Dün gibi geliyordu komutana. Rumeli'nin Sarp dağlarına birlikte tırmanmışlardı. Yaşlı anası düğününde giydiği, bir de cenazesinde sırtına geçirilecek en iyi giysileri içinde kapının eşiğinde duruyordu. Onları bekliyordu, gün doğalı beri bekliyor, mutluluk gözyaşları döküyordu. Yeni evliler de ağlamaya başlamışlardı. Gençtiler çünkü. Bir ilkbahar günüydü ve toprak buram buram kokuyordu. Kafesteki keklik sazdan parmaklıklara kanatlarını vuruyor, sızlanırcasına öterek genç çifte bakıyordu. Sanki o da evlenmek isteğindeydi. Ama nişanlısı dağdaydı, bu sazdan parmaklıklar birleşmelerini önlüyordu. ''Ana'' dedi genç kadın, ''senden bir şey istiyorum. Kekliği kafeste tutsak görmeye dayanamıyorum. İzin ver de kafesi açayım.'' Yaşlı kadın, ''Kafes senindir kızım'' dedi. ''İstediğini yap.'' Genç kadın kafesi açtı, parlak tüylü kekliği eline aldı, mercan kırmızısı ayaklarını, ürkek tatlı gözünü, şişen göğsünü inceledi. Birden elini havaya kaldırdı, kuşu bıraktı. ''Git'' dedi ona, ''özgürsün.'' Şimdi söndü ve geçmişteki nişanlı duvara dayalı kaldı. ''Sıraya dizin şunları'' diye emretti kaptan. Üç yaşlı köylü ağlıyordu. Sakalları gözyaşı ve salyaya bulanmıştı. Askerler fısıldaşıyor, kapıya bakıyorlardı. Mandras baba, peder Yanaros'un önünden geçti. ''Pis alçak'' dedi yüzüne tükürerek. Peder Yanaros kalktı, komutanın iki yanına sıralananlara yaklaştı. Yüreği titriyordu, kendine hakim oldu. ''Şimdi şerefin söz konusu Peder Yanaros'' diye mırıldandı. ''Son kozunu oynaman gerek.'' Sağında görünmeyen varlığı hissetti, cesaretlendi. ''Bir mucize yarat Tanrım, imdat. Tek başıma bütün dünyaya kafa tutmamı nasıl istersin? Kime dayanayım, boşluğa mı, insanlara mı? Tek başıma iş gördüğümü söylediğimde dinleme beni. Bunlar hep fırıldak gibi dönen kişinin böbürlenmeleri. Savaşmak için senden destek almam gerekiyor İsa'm.'' Yaz günü serin gövdeni, kışın da burnundan çıkan buharları duymak istiyorum. Elimle sana dokunmalıyım. Korkmayın çocuklarım diye bağırdı. Kaptan öç almak için değil, barışmamızı kutlamaya geldi. Erkektir o, gerçek bir palikarya. Kimseye el sürmeyeceğine söz verdi. Şeref sözü, güveninizi yitirmeyin. Yalnızca sizi biraz ürkütmek istiyor. Bunu da hak ettiniz. Çünkü barışa karşı çıkmaya kalktınız. Sizi biraz paylayacak. Sonra özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Özgürlük getirmek için gelmedi mi? Ben, peder Yanaros kefilim buna. Hiç korkmayın. İhtiyar Mandras zehir saçan bir bakışla, ''Lanet olsun sana hain'' dedi. ''Onların şeref sözü olabileceğine inanıyor musun ahmak?'' Kaptan sigarasını attı, topuğuyla ezdi. Komutan ve arkadaşlarına döndü. ''Komutanım'' dedi. ''Yiğitçe davrandın. Castello'yu kaybettin ama şerefini değil. Siz geri kalanlar.'' Bize karşı savaştınız, az adamımı öldürmediniz ha. Savaştı bu. Hepsinin üstüne bir sünger çekiyorum. Şu anda size elimi uzatıyorum, dinleyin. Bizimle gelmeye karar verip, kızıl takkeyi giyerek özgürlük için savaşacakları sağ bırakıyorum. Aramıza hoş geldiniz. Bize katılmak istemeyenler kurşuna dizilecek. İhtiyar Mandras'a döndü. Sen Mandras, merhametsiz kapitalist. Bu köyü çiftlik haline getirip halkın kanını emdin. Seni istemiyorum, kurşuna dizileceksin. İhtiyar Mandras, yarı açık, minik gözleriyle kaptanı tepeden tırnağa süzdü. ''Çocuklar ve torunlar dünyaya getirdim. Ekmeğimi yiyip günümü doldurdum. Beni korkutamazsın haydut. Yüreğimi yakan bir şey var.'' Peder Yanaros'a döndü. ''O da canlı canlı derini yüzecek fırsatı bulamamak leş kargası.'' Sonra oğullarına döndü. ''Şerefle utanç karşınızda. Seçin, özgürsünüz.'' En sonunda da uşaklarına seslendi. ''Siz uşaktan başka şey değilsiniz. Onlara katılın zavallılar. Katılın da canınızı kurtarmaya bakın.'' Gömleğini yırttı, kızıl tüylerle kaplı göğsü ortaya çıktı. ''Hazırım.'' dedi. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 245.